şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. 9 Mayıs Cumartesi günü Sovyetler Birliği'nin Nazi orduları karşısında kazandığı zaferin 70. yıl dönümüydü. Bayram Rusya'nın başkenti Moskova'da hayli geniş ve etkili bir törenle kutlandı. Kızıl Meydan'da şimdiye kadar görülmüş en büyük askeri geçit törenleri düzenlendi. Rus savaş teknolojisinin son ürünleri sergilendi. Rus yapımı yeni nesil armata tankları ilk kez burada görücüye çıktı. 16 binden fazla asker katıldı bu törene. Azerbaycan, Çin, Sırbistan ve Hindistan gibi ülkelerden askerler de yer aldılar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kızıl Meydan'daki törende çok kutuplu bir dünya ve barış mesajları verdi. Tek kutuplu dünya kurma girişimlerinin küresel istikrara zarar verdiğini belirten Putin, tüm ülkeler için eşit güvenlik sağlayacak bir sistem geliştirmek ortak hedef olmalı. Blok sistemine dayanmayan bölgesel sistem sayesinde dünyamızda barış ve huzur sağlanacaktır, dedi. Hitler'in maceraperestliğinin dünya için kötü bir ders olduğunu belirten Putin, Nazilere karşı verilen savaşta Sovyetler Birliği'ne destek veren ABD, İngiltere ve Fransa haklarına da teşekkür etti. Rusya-Çin yakınlaşması da bu törende kendisini hayli yakından gösterdi. Törenin ardından bir gün sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel de Moskova'ya gitti. Meçhul asker anıtına çelenk koydu. Merkel, şimdikine benzer zorlukları işbirliği ve diplomasiyle aşmayı acı deneyimlerle öğrendik, dedi. Merkel'e eşlik eden Rusya lideri Vladimir Putin de ilişkileri olumsuz etkileyen sorunlar ne kadar çabuk sona ererse o kadar iyi olur vurgusunu yaptı. Basın toplantısında Merkel, Doğu Ukrayna'da ateşkesin hala uygulanmadığını söyledi. Putin, tüm zorluklara rağmen barış süreci ilerliyor, dedi. Ukrayna'da bir yılda 6.000 insanın öldüğünü, 1 milyon kadar insanın da evsiz kaldığını belirtelim. Moskova ziyaretinden sonra Avrupa seyahatine geçen Küba Devlet Başkanı Raul Castro Papa ile de görüştü. Papa Raul Castro'yu İspanyolca hoş geldiniz diyerek karşıladı. Castro, Papa böyle konuşmaya devam ederse er geç yeniden dua etmeye başlayıp Katolik Kilisesi'ne döneceğim, şaka yapmıyorum, dedi. 86 yaşındaki Raul ile devrimin efsanesi ağabeyi Fidel Katolik Kilisesi'nde vaftiz edilmişlerdi. Küba'nın açılımları hem sözel düzlemde hem de diplomatik düzlemde devam ediyor. Hatırlatalım, Amerika ile hayli önemli açılım süreci yaşıyor şu anda. Yemen'de Husiler ateşkese onay verdi. Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin Amerika ziyaretinde yeniden gündeme getirdiği bağımsız Kürdistan meselesi hem bölgede hem uluslararası diplomatik platformlarda tartışılmaya devam ediliyor. Biz programımızın ikinci bölümünde Evrensel Gazetesi yazarı, gazeteci, yazar, politikacı Fehim Işık ile bu meseleyi konuşacağız. Hem Barzani'nin bağımsız Kürdistan hazırlıklarını hem de Kürtlerin bağımsızlık mı, özellik ya da federasyon mu talep ettiklerini, bulundukları yere, bölgelere göre ve bu taleplerin neye göre şekillendiğini konuşacağız. Tacikistan'da Arapça isimlere yasak geliyor. Radikal İslam'la mücadele için alınmış kararlardan bir tanesi. İran'ın Mahabad kentinde tecavüz girişimi sonrası 4. kattan atlayarak ölen Ferinaz Hosrenavi'nin yaşadıklarına yönelik tepkiler devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil'de kadın örgütleri düzenledikleri gösterilerle bu saldırıyı protesto ettiler. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin de hesap günü gelmiş gibi görünüyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Amerika Birleşik Devletleri'nin karnesini ele alıyor. En çok siyah ve azınlıklara polis şiddetiyle kitlesel dinlemeler sorgulanacak. Amerika bütün dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkıyor ama kendisi demokrasi ölçeklerine göre sorguya çekildiğinde karnesi hiç de iyi çıkmıyor. Bunun sonuçlarını hafta içinde hem haberleştireceğiz hem de ayrıntılarıyla konuşacağız. Makedonya'da da protesto gösterilerinin çatışmaya döndüğünü belirtelim. Ülkede hayli gerilimli bir hal var. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Fehim Işık ile Barzani'nin bağımsız Kürdistan hazırlıklarını konuşacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz.
Holding hands. No, we'd stay on the phone at night till dawn. Do you remember all the things we said? Like I love you so I'll never let you go. Do you remember back in the spring?
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde ilk bölümde de belirttiğimiz gibi Barzani'nin Amerika ziyareti münasebetiyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin Amerika ziyareti münasebetiyle Orta Doğu'da Kürtler ve bağımsız Kürdistan meselesini konuşacağız. Bu yüzyılı aşkın bir zamandır tartışılan, konuşulan, düşünülen hem politik planda hem akademik planda hem Kürtler hem de Kürtlerle temas içinde olan politik otoriteler ve bölge düzenlemesinde söz sahibi olmak isteyen küresel güçler tarafından gündemde olan bir mesele. Barzani'nin son yıllarda bağımsızlığa yönelik çıkışları sık sık gündem oluşturuyor. Bu da oluşturdu. İşte bu meseleyi konuşmak için gazeteci, yazar, politikacı Fehim Işık konuğumuz. Evrensel Gazetesi'ndeki yazılarında da bu konuyu güncelleştiği zaman değinen kalemlerden biri. Hoş geldiniz Fehim Bey.
Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun.
Evet, Kürtler denilince Kürdistan, bağımsız Kürdistan ya da özellik, otonomi meseleleri hep tartışılıyor. Hep iki hat oldu. Bir bağımsızlık ya da bağımsızlıkçılar ama bunlar zamanla değişebildi. Bir de bir formül şeklinde eskiden söylenirdi. Ülkede demokrasi, Kürtler hangi ülke söz konusu ise Kürdistan'da ya da bölgede otonomi. Böyle bir formül var idi. Özellikle Soğuk Savaş yıllarında çok sık duyardık biz bunu. Bu iki formül, iki farklı hedef, iki farklı siyasal tarz gibi görünüyor ama sizin yazınızda bunlar arasında geçişkenlik olabileceğini zamana ve yere ve konjüktüre göre belirtiyordunuz. Ben size öncelikle bu tutumların tekabül ettiği politik yapılanmaları sormak istiyorum. Hem de buradaki değişimi sormak istiyorum ve elbette Barzani'nin arayışının konjüktürel imkanlarını da yine soracağım ve alternatif siyasetleri. Buyurun.
Sizin de sorunuzda izah ettiğiniz gibi belki Irak Kürdistan'daki güncel durumu bilahare değerlendirmek gerekir ama öncelikle şunu demekte yarar var. Dikkat çektiğiniz gibi hiçbir statü talebi başlangıçtaki gibi yerinde durmadı. Yani örneğin Irak Kürdistan Demokrat Partisi 1946 yılında kurulduğunda Irak'a demokrasi, Kürdistan'a özgürlük istiyordu ve özgürlüğün statüsünde özerk yapı olarak yani parti programdaki ismiyle muhtari biçiminde, özerklik biçiminde istiyordu. Ama tabii 1991'den sonra Güney Kürdistan için tablo değişti. Güney Kürdistan'da ortaya çıkan yeni durum Körfez Savaşı'ndan sonra bir bölgenin Birleşmiş Milletler'in kontrolüne alınması ve uçuşa yasak bölge ilan edilmesi, Saddam'la Yemenli'nin kalmaması sonrasında tüm partiler kısa süre içerisinde taleplerini federasyon olarak değiştirdiler. Ve bugün de işte konjektürel durum değişince Irak'ta ortaya çıkan savaş koşulları, Suriye'de yaşanan krizden sonra da artık Kürtlerin kendi devletlerini kurmasının zamanının geldiğine inanan özellikle de Kürdistan Demokrat Partisi, Mesut Barzani'nin üzerindeki Kürdistan Demokrat Partisi üzerinden bağımsızlık dillendiriliyor. Hakeza aynı şekilde mesela Türkiye'de de Kürtler 1974'lerden sonra kendi siyasal partilerini yeniden kurduklarında özellikle sol temelli örgütlenmeler biçiminde kurdukları siyasal partilerin tümünde bir teki hariç Kürdistan Sosyalist Partisi Federasyon istiyordu, talep ediyordu ya da programında yazılı olan oydu. Onun dışındaki tüm partiler için bağımsızlık statü olarak esas seçilen programatik talepti. Tabii bunun yanı sıra işte 1978'de PKK en son 12 Eylül'den önce kurulan partiydi. Ve PKK'de Bağımsız Birleşik Sosyalist Kürdistan şiarını programlaştırmıştı. Ama o da 1993'lerden sonra durumu tartışmaya başladı. Ama 2000 yılından sonra ise artık demokratik özelliği bir statü olarak programlaştırdı. Ve bugün Kedirke bünyesinde esasen savunduğu demokratik özellik programıdır. Yani hiçbir statü geçmişteki gibi kalmadı ama bunu tabii temel olarak esasen bölgenin içerisinde bulunduğu konjektür, siyasal partilerin güç dengeleriyle bağlantılı düşünmek gerekir. Yani sonuç itibariyle bir talebi yaşama geçirmeye çalışırken gerçekten o talebi ne kadar gerçekleştirebileceğiniz konusunda da kendi gücünüzün hangisine yetebileceği konusunda da somut bir fikrinizin olması lazım. Şu anda görünen o, her siyasal parti esasen ideolojik duruşlarının yanı sıra güç dengeleri içerisindeki konularına bakarak da statü taleplerini yöne çıkıyor. Tabii coğrafi olarak nüfus dağılımının da ben bunda çok önemli olduğuna inananlardanım. Yani Irak'ta ve İran'da belki bu talepler daha fazla bağımsızlık konusunda giderek zaman içerisinde öne çıkabilir. Çünkü orada tam bir lokalizasyon söz konusuydu. Yani Kürdistan bölgesinin dışındaki diğer bölgelerde Kürtlerin yaşamasına çok ciddi olanak sunulmuyordu. Ama Türkiye'de neredeyse Kürdistan'da yaşayan nüfus kadar Türkiye'de de yaşayan bir nüfus söz konusu. Yani böylesi bir durum ortaya çıkınca birlikte yaşam konusunu programlaştırmak ana akım Kürt hareketi diyebileceğimiz Kürdistan İşçi Partisi PKK açısından daha reel bulunan bir talep olarak öne çıktı. Yani bunu bu temelde ideolojik olarak programlaştırmasının bir nedeni de Türkiye'deki Kürtlerin nüfus dağılımına bağlantılı olarak da düşünmek gerekir inancındayım.
Biz aslında parlamenter düzlemde HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin son kampanyasında da bu son söylediğinizin bütün karşılığını görüyoruz galiba, değil mi? Yani büyük şehirler, batıda ya da güneyde Kürt nüfusunun yoğun olduğu yerler aynı zamanda bu demokratik Türkiye talebinin kuvvetli biçimde örgütlenebildiği ve işlenebildiği yerler oluyor. Dolayısıyla bağımsızlık fikri diğer demokratik özellik fikrine göre zayıf kalıyor.
Yani şöyle diyeyim, Türkiye'de hala bir damar bağımsız Kürdistan'ı savunur. Geçmişten bu yana, 12 Eylül'den bu yana gelen bir bağımsız Kürdistan savunusu üzerinden kendi programını oluşturmuş bir Kürt siyasal yapılanmalar zinciri var. Hakeza yine federasyonu savunan Kürt siyasal partileri içerisinde gruplar var. Hatta seçime girip bu federasyon talebini dillendiren AK Parti gibi bir parti de var. Ama bunun yanı sıra toplumsal karşılığının ne olduğunu gördüğümüzde, geçmişle de kıyasladığımızda örneğin daha çok bölge temelli bir Kürt partisi kimliğiyle açığa çıkan ya da işte o temelde siyaset yürüten HEP'ten en son DBP'ye kadar olan süreçte bir bütün olarak görüyorsunuz ki seçime girdiklerinde Türkiye'nin en geniş kesimden o karşılığı alamıyorlardı. Oysa siyaseten eğer silahlı mücadeleyle sorun çözülmeyecekse, silahlar tam bitirilip bunun yerine demokratik çözüm yöntemleri esas alınacaksa ve program olarak da siz birlikte yaşamı temel model olarak çizmişseniz bunun siyasal yapılanması da buna uygun oluşturmanız lazım. Yani HDP'nin ortaya çıkışı da bu temelde oldu. Sonuçta HDP bir siyasal yapılanma olarak birlikte yaşamın projesi olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunun semeresi nispeten görüldü. Yani bu siyaset yeni yaşam politikası şiarıyla geniş bir kesim tarafından karşılığını buldu. Şimdi o karşılığını bulan politikanın son gelen seçimlerde daha da ileriye dönük ciddi bir kanaat var. Yani barajı aşma konusunda ciddi bir tabanın olduğu ve toplumda da karşılığını bulduğunu çok rahatlıkla, yani seçime bir ay varken bile görebiliyoruz. Yani bu noktaya taşıyan temel etken esasen birlikte yaşam projesidir. O da siyaseten özellik olarak ifade edilmiştir. Yani siyaseten ifade edilen bu özellik kuşkusuz yalnız Kürtlerin bir özel bölgesinin olması üzerinden değil, Türkiye'nin tümünün ihtiyacını karşılayacak demokratik özel bölgeler üzerinden şekillenmiş bir yönetim anlayışıdır. Bu daha iyi anlatılırsa ben eminim gelecekte bir Türkiye Partisi olarak iktidara da oynayabilecek bir gücü oluşturabiliriz. Çünkü hedef burada bir bölgeyi temsil etmek ya da o bölge kimliği üzerinden bir siyaset oluşturmak değil, Türkiye'nin tümünü bu yeni yaşam anlayışı üzerinden yönetmektir. Tabii Kürtler arasında buna rağmen farklılıklar olacak. Bu olacak elbette. Yani Kürtler arasında daha farklı siyasal kimliklerle mücadeleyi sürdürenler ya da yaklaşımları sürdürenler olacak. Ama bu dediğim gibi demokratik siyasal yaşam içerisinde daha anlaşılır bir biçimiyle devam eder. Yani bir şekliyle her ne değişim yaşanırsa yaşansın demokratik bir biçimde yaşanır ki bugün işte Irak Kürdistan'da, Güney Kürdistan'da ortaya çıkan tablo da bu kanaat olarak yani bende oluşan kanaat. Şimdi sonuçta orada da bir talep değişikliği var ama o talep işte bir siyasal mücadele sürecinden sonra demokratik hukuk sistemi içerisinde ortaya çıkan işte referandum ve peşinden ilan ve ilan akabinde de dünya tarafından kabul edilme gibi bir hukuksal süreç içerisinde yaşama geçirilmek isteniyor. Bu geleceğin toplumu açısından da önemli tabii. Yani taleplerin değişken olması değil, taleplerin yaşama geçiriliş biçiminin esas alınması önemli. Burada her iki parçada da ve gelecekte eminim başka parçalarda da benzer durumlar yaşanacaktır.
Peki, Irak'la ilgili son olarak şunu sormak istiyorum. Sizin yazınızda da değinmiştiniz. Irak'ta eğer bütünlüğü, birliği, ortak yaşamı kuvvetli biçimde tutan politikalar olsaydı bağımsızlık fikri yine öne çıkar mıydı? Çünkü konjonktürel sıkıntılar olduğu anlaşılıyor. Amerika gibi önemli güçlerin bu işe soğuk bakmasını da katarak soruyorum.
Şunu rahatlıkla söylemek mümkün. Yani Irak'ta Saddam sonrasında oluşturulan yeni siyasal düzen eğer ciddi anlamda kapsayıcı olmuş olsaydı hem Kürtleri hem Kürtler dışındaki Irak'taki diğer farklılıkları özellikle de Sünni kesimleri kapsayıcı bir tutum geliştirmiş ve demokratik bir yönetim oluşturmayı hedeflemiş olsaydı ben bunların yaşanabileceği ya da Irak'ın bugün artık daha nasıl demokrasiyi ileriye taşırız problemi üzerinden tartışmalar yürüteceğine inanıyordum. Ama Saddam Sünni iktidarın egemenliğini kurdu. Sünniler dışındaki diğer tüm kesimleri dışladı. Saddam'dan sonra gelen iktidarlar da bu kez Sünnileri dışlayarak Sünniler dışındaki diğer tüm kesimleri bir şekliyle siyaseten yönetmeye başladı. Yani örneğin Şiiler bir bütün olarak hakimiyet istedi. Ama Kürtler örgütlüydü ve güçlüydü. Kürtlere bunu yapma olanaklarını bulamazlar. Bulsaydılar kuşkusuz Kürtlere de Sünnilerin başına getirdiklerini getireceklerdi. Kürtler buna rağmen Sünni ve Şiiler arasında ve farklılıklar arasında uzun yıllar zamp görevini sürdürdü. Ama Orta Doğu'da çatışmalar ve savaş koşulları giderek büyümeye başlayınca ve Kürtlerin yaşadığı güvenli bölgelerde bu savaş yanlılarının saldırı uğrayınca işte güvenlik riskleri ortaya çıkınca Kürtler de haliyle biz diğerlerinin yükünü çekmek zorunda değiliz. Yani onların yaşadığı istikrarsızlık sürekli de bizi vurmak zorunda değil anlayışının da etkisiyle bağımsızlığı daha sesli, daha net biçimde talep etmeye başladılar. Tabii Orta Doğu'da Kürtlerin yalnız başına bağımsızlık istemesi yeterli değil. Her ne kadar hukuksal statü içerisinde de isteseler Orta Doğu'da artık bir tek aktör yok. Birçok aktör var. Yani ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bölge devletleri de Türkiye'de, Suudi Arabistan'da, Katar'da yani Irak, İran, Suriye'nin dışında artık bölge gelişmeleri içerisindeki temel aktörler arasında yer alıyor. Yani daha da ötesi Rusya, Çin ve Japonya bile o bölgedeki gelişmelerle çok yakından ilgileniyorlar. Dolayısıyla çok aktörlü bir tablo var ama geçmişten fark şu benim kanaatim. Geçmişte bu aktörler arasında Kürtler ciddi ve güçlü değildiler ya da ciddiye alınan güçlü bir yapılanma değildiler ama artık Kürtler 1990'lardan sonra ama giderek de özellikle son birkaç yıl içerisinde tüm siyasal yapılanmalarıyla yani Irak Kürdistan'ında, Türkiye Kürdistan'da, İran Kürdistan'da bulunan siyasal yapılanmalarla Rojava'da ortaya çıkan gelişmelerle birlikte artık ciddiye alınan temel güçler arasındadır. Dolayısıyla artık masadaki güçlü aktörlerden biridir. Yani bu tartışmalar giderek gelişecek ama ila nihaya eğer ciddi anlamda Orta Doğu'da demokratik bir düzen oluşturulmazsa ki önümüzdeki yıllar içerisinde de kısa yıllar içerisinde de bu görünmüyor. Kürtler de statü anlamında kendilerine daha farklı yollar çizmeyi deneyecekler gibi düşünüyorum.
Değerli dinleyiciler, konuğumuz Evrensel Gazetesi yazarı, gazeteci, yazar, politikacı Fehim Işık idi. Barzani'nin en son Amerika ziyaretinde yeniden dünya gündemine oturan bağımsız Kürdistan meselesini konuştuk. Kürtlerin yaşadığı bütün yerler haberdeki konjüktürü süremiz el verdiğince ve durumu aktarmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum Fehim Bey katılımınız için.
Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.